Ayrımiki, sıfıra bir kala. Ken Follett, sayfa 20. Saat 6. Roketin üç yanında onu sımsıkı kucaklayan, kuleye benzeyen çelik bir dik ayak var. Winch aslında petrol çıkarmada kullanılan kuleden bozma, geniş açıklıklı raylar üzerinde yürüyen iki dizi tekerlek üzerine monte edilmiş. Bir kent evinden de büyük bu servis yapısı roket fırlatılmadan 300 derece geri çekilecek. Elspeth uyanır uyanmaz kaygı içinde Luke acaba nerede diye sordu kendi kendine. Bir süre yattığı yerde kaldı. Sevdiği adamın akıbeti endişelendiriyordu onu. Başucu lambasını yakarak doğrulup oturdu. Motel odası uzay programından esinlenerek dekore edilmişti. Ayaklı lamba roket biçimindeydi. Duvarlardaki resimlerde gezegenler, hilal, aylar, gerçeği alabildiğine aykırı yörünge çizgileri vardı. Starlight kalabalık konukları ağırlamak üzere Canaveral burnunun 13 kilometre güneyinde Florida'nın Cocoa Beach bölgesindeki kum tepelerinin arasında bitmiş yeni moteller topluluğundan biriydi. Dekoratör uzaydan esinlenmişti belli ki. Ne var ki bu Elspeth'in kendini 10 yaşındaki bir oğlanın yatak odasındaymış gibi duymasına neden olmuştu. Başucundaki telefonu kaldırıp Anthony Carroll'ın Washington DC'deki bürosunu aradı, yanıt yoktu. Evini aradı, oradan da yanıt alamadı. Korkuya kapıldı. Herhalde dedi kendi kendine yoldadır, bürosuna gidiyordur. Yarım saat sonra gene ararım. İşe gitmesi yarım saatten fazla sürecek değildi. Duş altında Luke ve Anthony ile ilk karşılaştıkları anı düşünmeye başladı. Kendisi savaştan önce Radcliffe'deyken onlar Harvard'daydılar. Çocuklar Harvard Glee Kulübü üyeleriydi. Luke nefis bir bariton, Anthony ise harika bir tenordu. Elspeth Radcliffe koro topluluğu şefiydi ve Glee Kulübü ile ortaklaşa bir konser düzenlemişlerdi. Birbirinin çok iyi dostu olan Luke ile Anthony acayip bir ikiliydi. İkisi de uzun boylu, atletik yapılıydı. Ancak benzerlikleri oraya kadardı. Luke dalgalı siyah saçı ve şık giysileriyle kıyak bir oğlandı. Anthony ise koca burnu ve uzun çenesiyle yakışıklı olmaktan çok uzaktı. Giydikleri de üzerinden akıyordu. Başkasının giysilerini giymiş gibiydi. Ne var ki kızlar enerjisine ve canlılığına hayrandı onun. Elspeth acele duş aldı, bordozunu çıkarmadan tuvalet masasının önüne makyaj yapmak üzere oturdu. Kol saatini göz kaleminin yanına koydu, yarım saat sonra onu yeniden arayacaktı. İlk kez Luke ile konuştuğunda da gene sırtında bordozu tuvalet masası önünde oturmuştu. Külot aşırma baskını sırasında. Kimi sarhoş bir grup Harvard'lı öğrenci gecenin birinde bodrum penceresinden girip yukarıdaki kızlar yatakhanesine akın etmişti. Aradan neredeyse 20 yıl geçmişti. Nasıl olmuştu da kendisi olsun öteki kızlar olsun iç çamaşırları çalınırken umursamaz halde seyirci kalmışlardı olaya. O zamanlar dünya daha mı saftı ne? Luke tesadüfen onun odasına girmişti. Kendi gibi onun da seçmiş olduğu ana bilim dalı matematik idi. Yüzünde maske vardı Luke'un. Ama kız onu giysilerinden tanımıştı. Cebinde kırmızı benekli ipek bir mendil, açık gri tweed bir ceketi vardı. Kızla yalnız başına kaldığını görünce Luke utanır gibi olmuştu. Yaptığının saçma olduğunu fark etmişti. Oysa o gülerek şifon yeri göstermiş, üst gözle demişti. Kenarları dantelalı bir çift beyaz külot. Elspeth'in içine oturmuştu. Epey pahalıya almıştı onları. Ne var ki ertesi gün Luke ondan randevu istemişti. Kendini makyajına verdi. Bu sabah bu işin daha bir zor olduğunu görüyordu. Gece iyi uyuyamamıştı da onun için. Fondöten yanaklarını yumuşattı, somun pembesi dudak boyası da ağzını aydınlattı. Radcliffe'den matematik mezunuydu ya, işteyken manken havasına bürünmesi gerekiyordu. Saçını fırçaladı, kızıl kahverengi saçı son moda kesilmişti. Çenesine kadar iniyor, ensede içe kıvrılıyordu. Çabucak geniş bir koyu kahverengi meşin kemerli yeşil kahverengi çizgili şömizye kolsuz giysisini giydi. Anthony'yi arayalı 29 dakika geçmişti. Son bir dakika daha diyerek 29 rakamı üzerine düşünmeye başladı. Birden başka hiçbir sayıya bölünemeyen asal bir sayı. Başka bir ilginç yanı da yoktu. 29 artı 2x kare x'in 28'e kadar her değeri için asal bir sayıydı. Kafasından 29, 31, 37, 47, 61, 79, 101, 127. Telefonu kaldırdı ve Antoni'nin bürosunu çevirdi. Yanıt yoktu. 1941. Elspeth Twomey, Luke onu ilk öptüğünde ona aşık olmuştu. Harvard'lı delikanlıların çoğu öpmek nedir bilmezdi. Ya vahşice şapur şupur öpmeye kalkarlar ya da insanda dişçideymiş gibi ardına kadar açarlardı ağızlarını. Luke Radcliffe yatakhane avlusunun kuytu bir köşesinde gece yarısına beş kala onu öptüğünde Elspeth'in duyduğu nezaket ile tutkunun karışımı bir duyguydu. Dudakları sürekli yer değiştiriyordu. Sadece dudaklarında asılı kalmıyor, yanaklarında, göz kapaklarında, boynunda gezinip duruyordu. Dilinin ucu dudakları arasına girdi girecek gibi oluyordu da girmek için sanki izin istiyordu. İzin vermemek mümkün müydü? Sonradan odasında otururken aynadaki aksine bakıp ''Onu seviyorum galiba'' dedi kendi kendine. Aradan 6 ay geçmişti. Ona karşı tutkusu da gittikçe gelişmişti. Luke'u artık her gün görüyordu. İkisi de son sınıftaydı. Her gün ya öğle yemeğinde beraber oluyorlar ya da 1-2 saat birlikte çalışıyorlardı. Hafta sonları bütün vakitlerini birlikte geçiriyorlardı. Radcliffe kızları son sınıfta genelde ya Harvard'lı bir çocukla ya da genç bir profesörle nişanlanırdı. Derken yıllar balayına çıkarlar, döndüklerinde de bir apartman dairesine taşınırlardı. Çalışmaya başlarlar, 1-2 yıl sonra da ilk çocukları olurdu. Ne var ki Luke evlilikten hiç söz etmemişti. Flanagan barının arkalarındaki bir bölmede oturmuş, siyah fırça bıyıklı, sert bakışlı, uzun boylu, okul mezunu Bern Rothstein ile tartışmaktaydı. Luke'un siyah saçı ikide bir gözleri üzerine düşüyor, her zamanki gibi sol eliyle onu geri itiyordu. Daha büyüyüp de bir baltaya sap olduğunda saçına jel sürüp yapıştırırsa cinsel çekiciliğini yitirir diye düşündü. Bern birçok Harvard'lı öğrenci ve hoca gibi komünist idi. Senin baban banker diyordu Luke'a hor görür bir edayla. Sen de banker olursun nasıl olsa. Kapitalizmi beğeniyor olmalısın. Elspeth Luke'un kızarıp bozardığını gördü. Time dergisinde çıkan bir makalede krizden bu yana milyoner olan 10 kişiden biri olarak söz ediliyordu babasından. Elspeth Luke'un kızarmasının nedeninin zengin çocuğu oluşundan değil, ailesini sevdiği için babasının bu şekilde eleştirilmesine kızıyor olduğunu düşündü. Onun namına kızmıştı. İnsanları ana babalarıyla yargılamamalıyız Bern dedi. Luke sen ne dersen de bankacılık namuslu bir iştir. Bankacılar insanların iş kurmasına yardım eder, iş olanağı sağlar. 1929 tarihinde olduğu gibi... Yanlış yapmaz değildirler. Bazen yanlış kişilere yardım ettikleri olur. Askerler de yanlış yaparlar. İstemedikleri kişileri vururlar. Ben seni katillikle suçlamıyorum bu yüzden. Bu kez alınma sırası Bern'deydi. İspanya iç savaşında savaşmışlardı. Ötekilerden 3-4 yaş daha büyüktü. Elspeth onun trajik bir yanılgıya düştüğünü anımsıyor gibiydi. Hem diye ekledi Luke, niyetim bankacı olmak filan değil. Bern'in peşmürde kıyafetli kız arkadaşı Peg merakla eğildi. Bern gibi o da inançlarına bağlıydı ama onda Bern'in alaylı tavrı yoktu. Ne peki? Bilim adamı olmak istiyorum. Ne gibi? Luke yukarıya doğru el kaldırdı. Gezegenimizden uzaklarda neler var, niyetim onları araştırmak. Bern alaylı alaylı güldü. Uzay roketleri, öğrenci hayalleri... Elspeth Luke'u savunmak istermiş gibi yeniden atıldı. Yeter kes artık. Ne dediğinin farkında değilsin. Bern'in dalı Fransız edebiyatıydı. Öte yandan Luke aldırış etmiş görünmüyordu. Bu konuda kendisiyle alay edilmeye alışık olmalıydı. Bana bu iş olacakmış gibi geliyor dedi. Bir şey daha diyeyim sana. Bana öyle geliyor ki bilim ömrümüz yeterse görürüz. Sıradan kişiler için daha yararlı olacaktır komünizmden. Elspeth geri çekilmişti, Luke'u seviyordu. Ancak politika konusunda onun fazla ben olduğunu düşünüyordu. İş o kadar basit değil dedi ona. Bilimin sağlayacağı yararlar ayrıcalıklı azınlıklar içindir. Hiçbir de değil dedi Luke. Buharlı gemilerden transatlantik yolcuları yararlandığı kadar denizciler de yararlanıyorlar.
Sen bir transatlantiğin makine dairesine indin mi hiç?
İndim, ne olacak? İskorbit hastalığından ölen görmedim.
Uzun boylu bir adamın gölgesi düşmüştü masaya. İçki servisi yapılacak kadar büyüdünüz mü siz?
Anthony Carroll'ın gölgesiydi. Üzerindeki blue jean'i çıkarmadan uyumuş gibiydi. Yanında biri vardı. Elspeth istemeye istemeye bir hayret nidası attı. Ufak tefek bir kızdı bu. Kırmızı moda bir ceket giymişti, bir de bol siyah etek. Tepeli kırmızı şapkası altından siyah saç lüleri fırlamıştı.
''Tanıştırayım, Billy Josephson'' dedi Anthony.
''Bert Rosen, Yahudi misiniz?'' diye sordu. Ansızın gelen bu soru karşısında kız irkilir gibi oldu. ''Evet'' dedi.
''Bu durumda Anthony ile evlenebilirsin ama kulübüne giremezsin.''
''Anthony, benim kulübüm filan yok.'' dedi.
''Yakında olur Anthony, bekle hele.'' dedi Bernd.
Luke el sıkıp ayrılmak üzere kalktı. Kaba eti masaya çarptı, bir bardak devirdi. Sakarlık adeti değildi, oysa Bayan Josephson ile tanışmış olmak hoşuna gitmemiş gibi gelmişti Elspeth'e. ''Doğrusu şaşırdım birden.'' dedi en güzel gülümsemesiyle. Anthony sevgilisinin adının Billy olduğunu duyunca şöyle 1.80 boyunda bir güreşçi falan sanmıştım. Billy neşeli neşeli gülerek Luke'un yanına sıkıştı. ''Adım Bilhah'' dedi. ''Kitab-ı Mukaddes'ten, Rachel'in hizmetçisi Dan'ın annesinin adı. Ama Dallas'ta büyüdüm ben. Dallas'ta beni Billy Joe diye çağırırlardı.'' Anthony Elspeth'in yanına oturdu. ''Ne cici kız değil mi?'' dedi. Neresi cici diye düşünüyordu Elspeth. Upuzun bir surat, sivri bir burun, iri iri dik bakışlı koyu kahve gözler. Çarpıcılığı dudağındaki kırmızı ruj yampiri şapkası, Teksas şivesi bir de canlılığından ileri geliyordu. Luke ile konuşurken, Teksaslar hakkında hikaye anlatırken kah gülümsüyor, kah kaşlarını çatıyor, bir kılıktan bir kılığa giriyordu. ''Tatlı kız'' dedi Elspeth Anthony'ye. ''Şimdiye dek nasıl oldu da farkına varmadım.''
''Çalışıyor. Partilere falan gidecek zamanı yok pek.''
''Nasıl tanıştın onunla?''
''Fog Müzesi'nde dikkatimi çekmişti. Üzerinde sarı madeni düğmeli yeşil bir palto vardı, başında da bere. Kutusundan yeni çıkmış oyuncaklara, kurşun askerlere benziyordu.''
''Billy oyuncak falan değil.'' diye düşünüyordu Elspeth. ''Daha tehlikeli bir yaratıktı.'' Billy Luke'un dediği bir şeye güldü ve Allah iyiliğini versin der gibi kolunu sıvazladı. Bayağı sarkıyor diye düşündü Elspeth. Sinirlenmişti. Sözlerini kesip Billy'ye bu gece dışarı çıkmaya niyetin var mı diye sordu. Radcliffe'de kız öğrencilerin saat 10'dan önce yatakhanelerinde olması gerekiyordu. İzin alarak daha geç kalabilirlerdi ama bu durumda isimlerini deftere kaydettirmeleri gerekiyordu. Nereye gidecekleri, ne zaman dönecekleri de kaydediliyordu. Sonra da dönüş saatleri kontrol ediliyordu. Ama becerikli kızdı bunlar. Kurallar karmaşıklaştıkça yeni numaralara başvurmakta gecikmiyorlardı. ''Riste suite'de kalan bir alan var. Onu gidip görmem gerekiyor. Ya sen?''
''Bir planım yok. Sadece bodrumdaki pencerelerden biri bütün gece açık kalacak.''
Billy sesini alçalttı. ''Aslına bakacak olursam Fenway'de Anthony'nin arkadaşlarıylayım.''
Anthony utangaç bir tavırla ''Annemin tanışları geniş bir apartman dairesinde oturuyorlar.'' dedi Elspeth'e. ''Eski kafalılığı bırak, derli toplu kimselerdir.''
''Herhalde'' dedi Elspeth ciddi ciddi. Ama Billy'nin kızarması hoşuna gitmişti. Luke'a dönüp ''Sinema saat kaçtaydı tatlım?'' diye sordu.
Anthony kol saatine baktı. ''Gitmeliyiz.'' dedi.
Luke hafta sonu için bir araba ayarlamıştı. İki kişilik, üstü açık bir Ford. 40'lı yılların başlarındaki aerodinamik arabaların yanında külüstür bir otomobil. Luke arabayı iyi kullanıyordu. Bundan zevk aldığı belliydi. Boston'a girdiler. Elspeth acaba Billy'ye edepsizlik mi ettim diye soruyordu kendi kendine.
Aman sen de, ettiysem ettim. Gözyaşı dökecek değilim ya.
Loew Devlet Tiyatrosu'nda Alfred Hitchcock'un Kuşku adlı filmine gittiler. Karanlıkta Luke kolunu Elspeth'in beline doladı, o da başını Luke'un omzuna koydu. Kötü sonuçlanan bir evlilik filmine geldiklerini ayıflanıyordu Elspeth. Gece yarısı Cambridge'e döndüler. Kayıkhanenin yanında Charles Irmağı karşısında Memorial yolunun kenarına park ettiler. Arabanın kaloriferi yoktu. Elspeth mantosunun kürk yakasını kaldırdı ve ısınmak için Luke'a sokuldu. Film üzerine konuşmaya başladılar. Elspeth'e göre gerçek hayatta eski kafalı ana babanın yetiştirdiği, duygularını bastırmış bir kız olan Joan Fontaine'in, Cary Grant'in canlandırdığı havai bir tipe yakınlık duyamazdı. Luke ise iyi ya, bu yüzden tutuldu ona. Sağı solu belli olmayan bir tip olduğundan diyordu.
Sağı solu olmayan tipler çekici mi oluyor yani?
Kesinlikle. Elspeth sırtını dönüp kıpırtılı sudaki aksine baktı. Billy Josephson'un da sağı solu belli değil diye düşündü. Luke Elspeth'in canını sıktığını fark etti, konuyu değiştirdi. Bu akşam Profesör Davies ile konuştum. İstersem lisansüstü tezimi burada Harvard'da yapabileceğimi söyledi.
Nereden çıktı şimdi bu durup dururken?
Columbia Üniversitesi'ne gitmeyi umduğunu söylemiştim. Neden burada kalabilirsin dedi. Ailemin New York'ta olduğunu söyledim. Boşver aileyi maileyi dedi. Dediğine bakılırsa küçük kız kardeşimi görmeden edemeyecek olursam doğru dürüst bir matematikçi olamazmışım.
Luke 4 çocuktan en büyüğüydü. Annesi Fransızdı. Babası annesiyle 1. Dünya Savaşı sonunda Paris'te tanışmıştı.
Elspeth Luke'un ergenlik çağındaki iki erkek kardeşini sevdiğini ve 11 yaşındaki kız kardeşi üzerine titrediğini biliyordu.
Profesör Davies bekar dedi, bütün dünyası iştir onun.
Lisansüstü yapmayı düşündün mü hiç?
Elspeth'in yüreği duracakmış gibi oldu.
Yapmalı mıyım, ne dersin?
Birlikte Columbia'ya gitmeyi mi istiyordu acaba?
Harvardlıların çoğundan daha iyi bir matematikçisin.
Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmak istemişimdir hep.
Washington'da yani.
Elspeth Luke'un bu konuşmayı gerçekten yapmak isteyip istemediğinden emin değildi. Sadece yüksek sesle düşünüyor olmalıydı. Bütün hayatını etkileyecek konular üzerinde durup dururken fikir yürütmeye başlamak erkeklere özgü bir şeydi. Ne var ki Luke'un ayrı ayrı şehirlere gitme olasılığı canını sıkmış gibiydi. Bu çıkmazın onu kaygılandırdığı kadar kendisini de kaygılandırmış olması hoşuna gitmişti.
''Hiç aşık oldun mu?'' diye sordu birden.
Ani olduğunun farkına varıp hemen ekledi. ''Bu kişisel bir şey. Bunu sormaya hakkım yok. Kusura bakma.'' dedi.
''Kusura bakılacak yanı yok bunun.'' diye yanıtladı. ''Aşk konusunda her zaman konuşmaya hazırdı. Olmadım değil.''
Ay ışığında Luke'un yüzünü seyrediyordu. Yüzünde beliren memnuniyetsizlik havası hoşuna gitmişti.
17 yaşındayken bir keresinde Chicago'da çelik fabrikasında bir takım olaylar olmuştu. O günlerde pek siyasiydim. Gönüllü olarak olaya katıldım. Haber getirip götürmek, kahve falan pişirmek gibi işlere bakıyordum. Jack Largo adında genç bir örgüt üyesinin emrindeydim. Ona aşık oldum.
O da aşık mıydı sana?
Yok canım, nerede? 25 yaşındaydı, bana çocuk gözüyle bakıyordu. İyi davranıyordu ama tatlı çocuktu. Hoş, herkese karşı öyleydi ya.
Bir an durakladı. Bir keresinde öptü beni. Bunu söylememeli miydi acaba? Ama içini boşaltmak istemişti.
Arka odaların birinde yalnız kalmıştım. Kutulara broşür dolduruyorduk. Onu güldürecek bir şeyler söyledim. Ne olduğunu hatırlamıyorum şimdi. ''Sen bir mücevhersin Ellie'' dedi. İsimleri kısaltma uyu vardı. ''Eminim sana da Lou'' derdi. Derken tuttu, beni dudaklarımdan öptü. Sevincimden bayıldım. O hiçbir şey olmamış gibi ambalaj işine devam etti.
''Sana aşık olmuş gibi.''
''Belki de.''
''Hala görüyor musun onu?''
''Hayır.'' der gibi başını salladı. ''Öldü.''
''Genç yaşında.''
''Öldürüldü.''
Gözyaşlarını zor tutuyordu. Jack'in anısına hala aşık olduğunu bilmesini istemiyordu Luke'un.
Çelik fabrikasınca tutulmuş iki sivil polis bir çıkmaza sıkıştırıp demir çubuklarla öldüresiye dövdüler zavallıyı.
Aman tanrım, Luke ona baka kalmıştı.
Kasabada herkes kimin yaptığını biliyordu ama tutuklanan filan olmadı.
Luke elinden tuttu. Bu gibi şeyleri gazetelerde sık sık okurdum ama gerçek olabileceğini sanmazdım.
Gerçek, tekerleklerin dönmesi gerekiyor. Çomak sokanın temize havale edilmesi gerekiyor.
Sanayiden cinayet örgütüymüş gibi söz ediyorsun.
Pek büyük bir fark olmasa gerek ama benim o tarakla bezim kalmadı artık, yetti bana. Luke tam aşktan söz etmeye başlamıştı ki konuşmayı siyasete kaydırmıştı. Sadede geldi yeniden.
Ya sen diye soru, sen aşık oldun mu hiç?
Emin değilim dedi kararsız. Aşkın ne olduğunu pek bilmiyorum doğrusu. Tipik delikanlı yanıtıydı. Bu soru onu öpünce gevşedi. Öpülürken ona parmak uçlarıyla dokunmak hoşuna gidiyordu. Kulaklarını, çene çizgisini, saçını ve ensesini okşuyordu. Luke ikide bir durup ona bakıyor, Hamlet'teki Ophelia'nın resmini yapacakmış gibi süzüp duruyor yüzümü, sözünü anımsatırcasına gizli gülümsemeler geziniyordu yüzünde. Derken yeniden öpüyordu onu. Kendisini bu denli sevmesi hoşuna gitmişti. Luke biraz sonra geri çekilip iç çekti. Evliler nasıl olur da sevişmelerine ara verirler dedi. Evlilikten söz açması hoşuna gitmişti. Çocuklar yapıyor o işi sanıyorum dedi gülerek.
Günün birinde çocuk sahibi olmak ister miydin?
Heyecandan daha sık solumaya başlamıştı. Neler soruyor?
Elbette.
Ben 4 tane olsun isterdim.
Anne ve babasınınkiler gibi.
Oğlan mı kız mı?
Kız oğlan karışık.
Bir sessizlik oldu. Elspeth ağzını açmaya korkuyordu. Sessizlik sürüyordu. Sonunda Luke dönüp ciddi ciddi baktı ona. 4 çocuk sahibi olmak nasıl bir şeymiş gibi geliyor sana.
O da bunu bekliyordu. Mutlu gülümsedi. Senden olsaydı bayılırdım dedi.
Luke onu yeniden öptü. Bulundukları yer iyice soğumaya başlamıştı. İstemeye istemeye Radcliffe yolunu tuttular. Tam Harvard meydanından geçerken yol kenarından bir el salladı. Anthony galiba dedi gördüğüne inanamayarak. Anthony'ydi nitekim. Elspeth görmüştü, yanında da biri vardı. Luke kaldırıma yanaştı. Anthony pencereye geldi. İyi ki gördüm sizi dedi. Bir ricam olacak. Billy Anthony'nin arkasında gecenin soğuğunda tir tir titriyordu.
Burada ne arıyorsunuz diye sordu Elspeth Anthony'ye.
Bir anlaşmazlık oldu. Fenway'deki tanıdıklarım hafta sonu için çekip gitmişler. Tarihleri karıştırmış olmalılar. Billy'nin gidecek yeri yok.
Elspeth anımsıyordu. Billy geceyi geçireceği yer konusunda yalan söylemişti. Şimdi yatakhaneye dönüp uğradığı bozgunu açıklayamazdı.
Yurda götürdüm onu. Cambridge House idi kastettiği.
Luke ile birlikte kaldığı yer demek istiyordu.
Harvard'daki erkek yatakhanelerine yurt deniyordu. O bizim yerde kalsın. Luke ile ben de geceyi kitaplıkta geçirebiliriz.
İlk defa olmuyor ki bu. Ne oldu kuzum?
Gördüler bizi.
Yapma dedi Elspeth. Erkeklerin odasında görülmek hele gece vakti büyük suçtu. Erkek de kız da üniversiteden hemen kovulabilirlerdi.
Luke kim gördü diye sordu.
Geoff Pigeon ve daha bir sürü insan.
Geoff Pigeon önemli değil. Yanında kim vardı peki?
Kestiremiyorum. Yarı karanlıktı ortalık. Hepsi de kafayı bulmuştu. Yarın konuşurum onlarla.
Luke peki der gibi başını salı. Şimdi ne yapacaksın peki?
Billy'nin Newport Rhode Island'da oturan bir kuzeni var dedi Anthony. Onu oraya götürebilir miydin?
Ne dedi Elspeth. 80 kilometrelik yol yahu.
1-2 saat alır o kadar dedi Anthony. Önemsenmeyecek bir uzaklıkmış gibi. Ha ne dersin Luke?
Olur tabii dedi Luke. Elspeth onun hayır demeyeceğini biliyordu. Bir arkadaşa yardım etmek onur işiydi onun için. Zahmetine bakılmazdı.
Elspeth gene de kızmıştı.
Sağ ol dedi Anthony doğal bir davranışla.
Sorun değil dedi Luke. Ancak bir sorun var aslında. 2 kişilik bu araba.
Elspeth kapıyı açıp siz buyurun dedi asık suratla. Bu kadar ters davranması canını sıkmıştı.
Luke başı dertteki bir arkadaşına yardım etmekte haklıydı. Ama bu küçük arabada seksi Billy Josephson ile sıkışık bir halde 2 saat geçirmesi hoşuna gitmemişti.
Luke onun bu hoşnutsuzluğunu sezmişti.
Elspeth gir hele, ilkin seni bırakayım dedi.
Kibarlık taslamaya kalktı.
Gereksiz dedi. Anthony beni yatakhaneye götürür. Hem Billy soğuktan donmuş halde baksana.
Pekala, öyle diyorsan dedi Luke.
Elspeth kendi kendine keşke bu kadar kolaylaştırmasaydım işleri diye düşündü.
Billy Elspeth'i yanağından öptü. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum dedi.
Arabaya girdi ve Anthony'yi Allah'a ısmarladık bile demedi.
Luke el sallayıp sürdü arabasını. Anthony ile Elspeth durup arkalarından arabanın karanlıklar içinde kayboluşuna baktılar.
Kahretsin dedi Elspeth.
2. ayrımın sonu. Sayfa 33.